Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dostlar, bu hafta da elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Sevgili dostlar, obezite son 100 yılın en büyük problemlerinden birisi ve bu problem gittikçe zaman aldıkça, ilerledikçe daha da büyük bir problem haline geliyor. Türkiye'de, ülkemizde de büyük bir problem oluşturuyor obezitede. Türkiye'de yetişkin nüfusun yaklaşık 1/3'ü obez sevgili dostlar. Dilerseniz bu haberin ayrıntılarına bakalım. Sevgili dinleyiciler, son 40 yılda Türkiye'de obezite oranında büyük bir artış kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında kadınların %39,2'si obez, %69,3'ü şişman ve obez grubunda sınıflandırıldı. Erkeklerde ise bu oran sırasıyla %24,4 ve %64 olarak gerçekleşti. En fazla ölüme ve sakatlığa yol açan risk faktörleri bakımından yüksek vücut kitle endeksi Türkiye'de 2016'da ilk sıraya yerleşti. 2005'te ise ilk sırada tütün ürünleri yer alıyordu sevgili dinleyiciler. Sevgili dostlar, 1975'ten bu yana dünya çapında obezite problemi 3 kat arttı. 2016 senesi verilerine göre 18 yaş ve üstü 1,9 milyar yetişkin şişman, bunların 650 milyonu ise obez. Yani yetişkin nüfusun %39'u şişman, %13'ü ise obez değerli dostlar. Dünya nüfusunun çoğunluğu obezite ve şişmanlığa dayalı ölümlerin zayıflıktan kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğu ülkelerde yaşıyor. 2016'da 5 yaş altı 41 milyon çocuk şişman ve obez grubunda yer aldı. Aynı yıl 5 ila 19 yaş grubunda ise 340 milyon kişi bu grupta yer aldı. Şişmanlık ve obezite vücutta sağlığı olumsuz etkileyebilecek düzeyde fazla yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Yetişkinlerde şişmanlık ve obezite sınıflandırması için genel olarak kilo boy oranını belirleyen vücut kitle endeksi kullanılıyor. Bu endeks kilo cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle bulunuyor sevgili dostlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şişmanlık ve obeziteyi belirleyen rakamlar şu şekilde. Yetişkinlerde vücut kitle endeksi 25 ve üstü olanlar şişman, 30 ve üstü olanlar obez olarak tanımlanıyor değerli dostlar. Ancak vücut kitle endeksi daha bir kaba bir ölçüt olarak ele alınıyor. Zira şişmanlık derecesi kişiden kişiye değişebiliyor değerli dostlar. Kilo boy oranıyla vücut kitle endeksinizi siz de belirleyebilirsiniz. Bu endeksi kilo cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle bulabilirsiniz sevgili dostlar. Baktığınız zaman vücut kitle endeksi 25 ve üzerindeyse şişmansınız, 30 ve üzerindeyse obezsiniz sevgili dostlar. Peki obezitenin ve şişmanlığın temel nedeni ne? Genel olarak obezite ve şişmanlığın temel nedeni harcanan kaloriden daha fazla kalori alınmasıdır sevgili dostlar. Dünyada fazla yağ içeren enerji yoğun gıdaların tüketimi artarken hareket gerektirmeyen işlerin çoğalması, ulaşımdaki değişim ve kentleşme nedeniyle fiziksel aktivitede azalma oldu. Beslenme ve fiziksel aktivitedeki bu değişim, kalkınma ve sağlık, tarım, ulaşım, gençler planlama, çevre, hazır gıda tüketimi, pazarlama ve eğitim gibi alanlarla bağlantılı çevresel ve toplumsal değişikliklerden kaynaklanıyor sevgili dinleyiciler. Evet, kolaycı bir dünyadayız. Bir yandan işimiz kolaylaşıyor ama bir yandan da işte bu şekilde problemlerle karşı karşıya kalıyoruz sevgili dostlar. Yani ulaşım büyük bir nimet, araçlar, arabalar büyük bir nimet ama bunun dışında yürümeye ihtiyacı var bünyenin, koşmaya ihtiyacı var, hareket etmeye ihtiyacı var ama baktığımız zaman plazalardaki işler ve plazalardan evlere giden bir hayat, sabah işe git, akşam plazada çalış akşama kadar, akşam tekrar eve gel arabayla, vücut hareket etmiyor, vücut sabit kalıyor ama vücut sabitken birçok kalori alıyor. Sabah kahvaltı, öğlen yemek, akşam yemek, aralarda atıştırmalar. Dolayısıyla bu kalori oranı vücutta fazlalık yaratıyor ve bu fazlalık da önce şişmanlığa, sonra obeziteye neden oluyor dostlar. Sevgili dostlar, yüksek vücut kitle endeksi, şişmanlık ve obezite bulaşıcı olmayan bazı hastalıklar için büyük bir risk faktörüdür. Bunlardan bazıları mesela kardiyovasküler hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları, inme, felç gibi hastalıklar değerli dostlar. Bir başkası diyabet mesela, kas iskelet sistemi hastalıkları, eklemlerde bozulmaya yol açan hastalıklar, bazı kanserler, birçok hastalığa şişmanlık ve obezite neden oluyor sevgili dinleyiciler. Peki obeziteden ve şişmanlıktan korunmak için ne tür tedbirler alınabilir? Yemek miktarına dikkat etmek gerekiyor sevgili dostlar. Yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı yetişkinlerin günde 2000 kalori tüketmesi tavsiye ediliyor dostlar. Yerken bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. 100 aşağı 100 yukarı ortalama günde yetişkin bir birey 2000 kalori tüketmeli diyor uzmanlar. Şekerli içecekler sınırlandırılmalı değerli dostlar, şişmanlık ve obeziteden korunmak için. Dünya Sağlık Örgütü, şekerli içeceklerin tüketimi ve sağlığa etkileri konusunda dünya çapında önlemler alınması çağrısı yapıyor. Şekerli içeceklerin tüketimini azaltmak için özel vergi uygulanması, böylece obezite, tip 2 diyabet ve diş çürüklerinin azaltılması, Meksika, Fransa ve Macaristan'da şekerli içeceklere vergi uygulaması başlatıldı. İngiltere'de ise bu uygulamaya 6 Nisan'da başlanacak. Dünya Sağlık Örgütü verileri bunun tüketimi azalttığını gösteriyor. Gerçekten ülkemizde de var olması gereken bir uygulama, şekerli içeceklerin tüketimini azaltmak için onlara özel bir vergi uygulanıyor. Dolayısıyla bu ürünlerin fiyatları yükseliyor. Fiyatlar yükselince de alımı düşüyor. Tabii ne kadar etkili olabilir? Sigaranın fiyatları da oldukça yükseltildi ama sigaranın kullanımının azaltılması oranında güzel, eksiğe yönelik hareket var ama beklenilen şekilde değil. Ama şekerli içecekler bağımlılık yapmıyor sigara gibi tabii ki. Dolayısıyla vergi artırımı, özel vergi uygulanmasıyla şekerli içeceklerden gençler, çocuklar, yaşlılar, her yaş grubu korunabilir değerli dostlar. Etiket uygulaması da şişmanlık ve obeziteden korunmak için önemli bir yol. Gıdalarda besin değerlerini gösteren etiket kullanımının yaygınlaştırılması tavsiye ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, paketlenmiş gıda ürünlerinin ön yüzünde toplam kaloriyi, doymuş ve trans yağlar, şeker ve tuz içeriğine dair bilgiler verilmesini öneriyor sevgili dinleyiciler. Tabii ki tamamıyla kendimizin, nefsimizle mücadelesi. Otokontrol sistemi burada çok önemli. Ne yediğimize, nasıl yediğimize, ne zaman yediğimizde, nereye de yediğimize dikkat edeceğiz sevgili dinleyiciler. Dediğimiz gibi yani tedbirler arasında en önemlisi yemek miktarı. Bir bireyin, yetişkin bir bireyin, sağlıklı bir bireyin günde ortalama tüketmesi gereken kalori belli. 2000 kalori, 100 aşağı 100 yukarı ortalama 2000 kalori, yetişkin bir bireyin günde tüketmesi gereken kalori miktarı. Buna göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Şişmanlık ve obeziteden korunmak için ve tabii şekerli içeceklerden uzak duracağız. Ve tabii yediğimiz, içtiğimiz şeylere özellikle dikkat edeceğiz değerli dostlar. Obezite deyip, şişmanlık deyip, tosunum deyip, koçum deyip küçümsememek gerekiyor. Durum gerçekten daha büyük olmaya doğru ilerliyor. Türkiye'de yetişkin nüfusun yaklaşık 1/3'ü obez değerli dostlar. Bu gerçekten büyük bir rakam diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dostlar, sigara sağlığa zararlıdır. Artık her yerde bu tarz bilgilendirmelerle karşı karşıyayız ama her yerde de sigara içen insanlarla karşı karşıyayız. Demek ki uyarılar insanlar üzerinde çok etkileyici olmuyor. Ama bir gerçek var ki sigara gerçekten ama gerçekten sağlığa çok zararlı. Bir araştırma daha yapılı bir tespit var. Onu ve onun ayrıntılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre daha erken ölüyor değerli dostlar. Sigara içmek erkeklerin yaşamlarını yaklaşık 12 yıl, kadınların yaşamlarını yaklaşık 11 yıl kısaltıyor sevgili dinleyiciler. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Sevgili dostlar, sigara içmek sadece kansere neden olmuyor. Akciğerler, kalp, kan damarları, üreme organları, ağız, deri, gözler ve kemikler dahil olmak üzere vücudun hemen hemen her organında problemlere neden oluyor. Uzmanlar sigaranın en ağır 9 zararını değerlemişler. Onları beraberce paylaşalım efendim. Sigara beynimizi etkiliyor değerli dostlar. Sigaradan etkilenen organlardan biri beyin. Sigara içmek inme geçirme olasılığını sigara içmeyen kişilere göre 2 ila 4 kat artırabilmekte. İnme sonucunda beyinde meydana gelen travmalar sebebiyle beyinde kalıcı hasar olabiliyor veya ölüme neden olabiliyor. İnmenin beyin hasarına yol açabilmesinin bir yolu kan damarının duvarı zayıfladığında ve bir çıkıntı oluşturduğunda beyindeki damarlarda anevrizma oluşması. Bu baloncuk daha sonra patlayabilir ve subaraknoid kanama denilen ciddi bir duruma yol açabilir değerli dostlar. Sigara beynimizi çok ama çok kötü olarak etkiliyor. Sigara kansere neden oluyor değerli dostlar. Sigaradan dolayı meydana gelen kanser oranı %30 sevgili dinleyiciler. Akciğer kanseri hem erkek hem de kadınlarda kanser ölümünün önde gelen nedeni, tedavi etmek son derece zor. Tütün dumanı içinde yaklaşık 7000 kimyasal madde var ve bunların yaklaşık 70'i doğrudan kansere neden oluyor. Akciğerlerin yanı sıra sigara kullanımı, ağız, larynx, ses kutusu, boğaz, yutma tüpü, böbrek, boyun, karaciğer, mesane, pankreas, mide, kolon, rektum, miyeloid, lösemi kanser türleri içinde bir risk faktörüdür. Yani sigara her türlü kansere neden olma potansiyeli taşıyor diyebiliriz sevgili dostlar. Sigara içmek kalp krizine yol açabilir değerli dinleyiciler. Kardiyovasküler sistemde meydana gelen zararlar da oldukça ciddi. Sigara içmek kanda katrandan kaynaklı plak birikmesine neden oluyor. Plaklar arterlerin duvarlarına yapışıyor, damarlar daralıyor. Bu durum kan akışını azaltıyor ve pıhtı atma riskini artırıyor. Ayrıca arterleri daraltarak kan basıncını ve kalp atış hızını artırıyor. Tütün dumanındaki kimyasallar kardiyovasküler hastalıkların meydana gelmesinde önemli bir risk faktörü. En yaygın kardiyovasküler hastalıklardan bazıları şunlar değerli dostlar. Koroner kalp hastalığı, kalp krizi, kalple alakalı göğüs ağrısı, sigaradaki karbonmonoksit ve nikotin kalbin daha hızlı atmasına sebep oluyor. Sigara içenlerin egzersiz yapmasını zorlaştırıyor sevgili dinleyiciler. Yani sigara kalbin düşmanı sevgili dostlar. Müzik Sigara akciğer hastalıklarına neden oluyor sevgili dinleyiciler. Sigara içmek akciğer sorunlarının nedenlerinden birisi olabilir. Belki de sigaradan etkilenen vücudun en belirgin kısmı akciğerlerdir. Sigara içenlerde akciğer rahatsızlıklarına daha çok rastlanır ve KOAH görülme olasılığı artar. Çoğu zaman sigaranın neden olduğu akciğer hastalığının fark edilebilir hale gelmesi zaman alabilir. Sigaradan kaynaklanan birçok akciğer ve solunum problemi vardır değerli dinleyiciler. Sigara içenlerde hamile kalmak zorlaşır değerli dostlar. Sigara içen kadınlarda hamile kalmak sigara içmeyen kadınlara göre daha zordur. Hamile olduğunda sigara içen kadınlar bebek için bir takım riskleri artırırlar. Erken doğum, düşük, ölü doğum, düşük doğum ağırlığı, ani bebek ölümü, bebek hastalıkları gibi riskler taşır hamileyken sigara içmek değerli dinleyiciler. Sigara bağışıklık sistemini bozar. Bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyona ve hastalığa karşı korur. Sigara içmek bunu tehlikeye atar ve Crohn hastalığı ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklara yol açabilir. Sigara tip 2 diyabetle bağlantılıdır değerli dinleyiciler. Sigara erken yaşlandırır. Sigara cilde ulaşan oksijen miktarını azaltır. Bu da cildin yaşlanma sürecini hızlandırır. Cildiniz 10 ila 20 yıl kadar erken yaşlanır. Özellikle göz ve ağız çevresinde kırışıklıkları sigara 3 kat artırır değerli dostlar. Sigara kemikleri zayıf hale getirir. İskelet sistemi sigara içmekten etkilenir. Kemikleri zayıf ve kırılgan hale getirebilir. Purolar, pipolar, mentol sigaralar, çiğneme tütünleri ve diğer bütün türleri de kansere ve diğer sağlık sorunlarına neden olur değerli dostlar. Tütün kullanmanın güvenli bir yolu yoktur diyor uzmanlar. Gerçekten bunca zararı olan bir şey, bunca tehlikesi olan bir şey, bunca sıkıntıya sebebiyet verebilen bir şey. Neden hala kullanıyoruz? Bunu kendimize sormamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Sevgili dostlar, sizinle bir bilgi paylaşacağım. Saçlarımız hepimizin çok çok önem verdiğimiz unsurlarımızdan birisi. Saç bakımı da dolayısıyla önemden kaynaklı olarak artıyor. Özellikle özen gösteriliyor saçlara. Kendimin de önceden kullandığı, yıllardır kullandığım bir yöntem çam terebentin yağı. Çam terebentin yağını saçınıza gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Çok işlem görmüş saçları bile onarabilecek bu yağ. Düzenli kullandığınız zaman gerçekten çok güzel sonuçların ortaya çıktığını göreceksiniz. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Sevgili dostlar, en çok dikkat ettiğimiz yerlerimizden biri de muhakkak saçlarımız. Hepimiz canlı, gür, temiz, parlak saçlarımız olsun isteriz. Fakat yediklerimiz, dış etkenler, saçımıza kullandığımız ürünler ve daha birçok şey saçlarımızı zayıflatabiliyor. Bu da bizi olumsuz etkileyip mutsuz olmamıza neden olabiliyor. Bunun için hem maliyeti uygun hem de düzenli kullanıldığında gerçekten etkisini görebileceğiniz doğal yöntemlerle bakım yaparak saçlarınızın güzelliğini koruyabileceğiniz bir yöntem çam terebentin yağını size tavsiye ediyorum. Gerçekten düzenli kullanıldığında olumlu sonuçlar veren bir yağ değerli dostlar. Özellikle o düzenli kısmının altını çizmek istiyorum. Saçlarınızın dökülmesini azaltır, çabuk uzamasını sağlar, saçlarınıza canlılık verir, saç köklerini besler. Çok güçlü olan bu yağ devamlı kullanıldığı takdirde tahmin ettiğinizden çok daha iyi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Genellikle hızlı saç uzatma yöntemi olarak bilinse ve uygulansa da hızlı saç uzatma dışında saçlara ve sağlığa pek çok faydası bulunur. Saç problemleri dışında birçok sağlık sorununa da iyi geldiği belirtilir değerli dostlar. Peki nasıl kullanacağız bu çam terebentin yağını saç dostu cam terebentin yağını değerli dostlar. Çok basit ve zahmetsiz kullanımı. Yapmanız gereken tek şey bir aktardan bu yağı alıp 200 ml şampuanınızın içine bir kapak olarak dökmek. Kullandığımız şampuanlar kimyasal olduğu için bu yağı içine karıştırdığımız zaman o kimyasalı kırarak saçınızın zarar görmesini engeller değerli dostlar. Ayrıca bir başka kullanım yöntemi de var çam terebentin yağının. Bir pamuğa birkaç damla çam terebentin yağı döküp duştan yarım saat kadar önce saç diplerinize yedirerek masaj yapmanız önemli kullanım dallarından birisi ve duşla birlikte yarım saat beklettikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz değerli dostlar. Günde bir kere bunu yapın, bir ay sonra, iki ay sonra gerçekten saçlarınızın pırıl pırıl olduğunu ve dökülmesi varsa, saç dökülmesi varsa yavaştan kesilmeye başladığını göreceksiniz. Bizzat kullandım, bizzat tecrübe ettim. O yüzden gönül rahatlığıyla çam terebentin yağını saçlarınızın sağlığı, sıhhati ve güzelliği için tavsiye ediyorum değerli Akan Radyo dinleyicileri. Sevgili dostlar, alışveriş yapıyoruz ama alışverişi nasıl yapıyoruz, ne şekilde yapıyoruz, gereğinde mi yapıyoruz yoksa gereğinden fazla mı yapıyoruz? Eve geldiğimiz zaman ya bunu niye aldım diyor muyuz kendimize? Elbette diyoruz bazı ürünler için. Peki doğru alışveriş nasıl olmalı? Gerektiği gibi alışveriş nasıl yapılmalı? Onunla ilgili bilgileri sizinle paylaşacağım. Değerli dostlar, doğru alışveriş yapmanın ilk ve altın kuralı ihtiyaç listesi hazırlamak. Markete gittiğiniz andan itibaren listenize odaklanmalısınız. İhtiyacınız olmayan şeyleri almanızın önüne geçecektir ihtiyaç listesi, alışveriş listesi. Eğer sadece yiyecek alışverişi yapacaksanız hazırlayacağınız listede besin piramidine dikkat edin. Meyveler, sebzeler, tam tahıllılar, süt, et, balık ve baklagiller listenizde muhakkak yer almalı. Sağlıksız atıştırmalıklara ve benzer ürünlere kesinlikle listenizde yer vermeyin. Daha önce tüm marketlerin giriş kapılarının sağda olduğunu ve marketi dolaşırken saat yönünün tersine hareket ettiğinizi fark ettiniz mi değerli dostlar? Alışveriş yaparken saat yönünün tersine hareket etmenin etkilerini araştıran bilim adamları son derece ilginç bir neticeye varmışlar sevgili dinleyiciler. Araştırmanın sonucuna göre saat yönünü takip ederek alışveriş yaptığınızda sadece ihtiyacınız olan şeyleri alıyorsunuz. Saat yönünün tersine hareket ettiğinizde ise ortak koridorlara dizilmiş ve birçoğu sağlıksız yiyeceklerle dolu sepetlere karşı koyamıyorsunuz. Düzeni tersine çevirmek, odaklanmanızı güçleştirerek ihtiyaç dışında ve dikkatsiz alışveriş yapmanıza neden oluyor. Market ziyaretinde sağ kapıdan girmiş olsanız da alışverişe soldan başlayın değerli dinleyiciler. Bir diğer alışverişin altın kuralı ise aç karnına alışverişe çıkmamaktır değerli dostlar. Eğer açsanız midenizin arzuları beyninizin emirlerinin önüne geçer. Bu gibi durumlarda da sağlıklı yiyecekler, sebze ve meyveler almayı isteyeceğiniz son şeyler olacaktır. Bu nedenle karnınızı doyurup markete gidin ve listenize sadık kalarak alışveriş yapın sevgili dinleyiciler. Markete girer girmez sizi ilk karşılayan reyon sebze ve meyvelerin dizildiği raflardır. Bu reyonların bazıları içeride, bazıları hemen kapının önünde yani sokakta yer alırlar. Sokakta olanlardan mutlaka uzak durun değerli dinleyiciler. Eminim sokak tozu, egzoz dumanı ve benzer kirlere bulanan bu gıda maddelerini evinize götürmek istemezsiniz. Siz marketin içine kurulan manav reyonlarından alışveriş yapın. Manav alışverişinizi yaparken tezgahtara danışmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Unutmayın onlar tüm reyona hakim tek kişidirler. Sebze ve meyvelerinizi pazardan almaktansa marketten alıyor olmak, alacaklarınızı dokunarak seçme imkanını verdiğinden en doğru alışverişi yapmanızı sağlar. İhtiyaç listenizi hazırlarken sebze ve meyvelerin isimlerinin yanında mutlaka adet de yazın. Böylece ihtiyacınızdan fazlasını almamış olursunuz sevgili dostlar. Alışveriş yaparken de bu şekilde hassasiyet gösterirsek alışverişimizi gerektiği gibi yapmış olacağız değerli Akan Radyo dinleyicileri. Değerli dinleyiciler, gereksiz antibiyotik kullanımı son dönemde oldukça artmıştı ve Sağlık Bakanlığı buna karşı harekete geçti, kamu spotları hazırlattı ve vatandaşı bilgilendirmek için bu hususta oldukça geniş kitlelere ulaşan çalışmalar yaptı. Şimdi bir yenisi daha eklendi bu çalışmalara. Sağlık Bakanlığı gereksiz antibiyotik kullanımının zararlarını hasta reçetelerine yazdı. Sağlık kurumlarına dağıtılan bu reçeteler hekimler tarafından doktora giden hastalara veriliyor değerli dinleyiciler. Her zaman gereksiz antibiyotik kullanımının zararlarına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı bu sefer farklı bir yönteme başvurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekmek için basılan reçeteler sağlık kurumuna dağıtıldı değerli dostlar. Hastaların bilinçsiz bir şekilde hekimi yazmadığı halde antibiyotik yazma talebinde bulunduğuna parmak basan Sağlık Bakanlığı, hastaları özellikle bu konuda uyararak reçeteye hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotik değil sağlığınızda ısrarcı olun yazdı. Reçetede antibiyotik, bakteri, virüs ve antibiyotik direncinin ne olduğuna açıklık getirildi. Gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç geliştirmesine neden olduğunun altı çizilerek hastalara, çocuklarınıza böyle bir dünya bırakmak ister misiniz diye soruldu. Antibiyotiklerin doğru kullanımına ilişkin bilgilendirmeler yapılarak hastalara sağlığınızı riske atmayın uyarısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara yazılan reçetenin içeriği şu şekilde değerli dostlar. Ön yüzünde antibiyotik kullanımına dikkat çekmek için ilaç yerine şu yazılar yazıldı. 1. Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın denildi. 2. Talep etmeyin antibiyotik denildi. 3. De antibiyotik değil sağlığınızda ısrarcı olun denildi. Arka tarafta ise antibiyotik, bakteri ve virüsün ne demek olduğuna açıklık getirildi ve antibiyotik direnci ve antibiyotiklerin doğru kullanımına ilişkin bazı bilgilendirici maddeler yer aldı. Antibiyotik hakkında verilen bilgilendirici ifade şu: bakteriyel enfeksiyonların, hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara antibiyotik adı veriliyor. Bakteri nedir sorusuna da cevap veriyor reçetede Sağlık Bakanlığı, tek hücreli mikroorganizmalardır, antibiyotikle tedavi edilir diyor. Virüs nedir sorusuna da cevap veriyor Sağlık Bakanlığı, kendinden metabolizması olmayan hastalık yapıcı mikroplardır, antibiyotiklerin virüsler üzerinde etkisi yoktur diyor Sağlık Bakanlığı. Antibiyotik virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmez. Antibiyotik bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Peki antibiyotik direnci nedir? Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı bakterilerin direnç geliştirmesine neden olur. Direnç geliştiren bakteriler gelecekte antibiyotiklerin etkinliğini kaybetmesine yol açacaktır değerli dostlar. Dolayısıyla doktorumuz yazmadığı sürece, gerekmediği sürece antibiyotik kullanmamalıyız. Sağlık Bakanlığı da bunu gerek kamu spotlarıyla, gerek afişlerle ve şimdi de gerek reçetelerle belirtiyor. Vücudumuzun direncini azaltıyoruz. Yoğun antibiyotik kullanımı. Dolayısıyla mümkün olduğunca hekimimiz özellikle tavsiye etmediği sürece antibiyotik kullanmayalım diyelim ve haber tadındayı noktalayalım sevgili dostlar. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.